Büyük Mücadele 26. Bir Reform Çalışması. Son günlerde gerçekleştirilecek olan Şabat günü reformu, Yeşaya'nın peygamberliğinde öngörülmüştür. Rab şöyle diyor: "Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, adaletim görülmek üzeredir. Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu. Şabat gününü tutar, bayağılaştırmaz, her türlü kötülükten sakınır. Rabbe hizmet etmek, onun adını sevmek, kulu olmak için ona bağlanan yabancıları, Şabat gününü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim." Yeşaya 56, ayet 1, 2, 6, 7. Bu sözcükler bağlamından da anlaşılabileceği gibi Hristiyanlık dönemi için geçerlidir. İsrail'in sürgünlerini toplayan egemen Rab diyor ki: "Toplanmış olanlara katmak üzere daha başkalarını da toplayacağım." 8. ayet. Burada Yahudi olmayan ulusların müjdeyle bir araya toplanmalarının öngörümü verilmektedir. O zaman Şabat gününü şereflendirenler için bir bereket sözü verilmektedir. Böylece 4. emrin zorunluluğu, Mesih'in çarmıha gerilişinin, dirilişinin ve göğe alınışının ötesine geçerek onun hizmetkarlarının sevindirici habere ilişkin duyuruyu tüm uluslara vaaz etmeleri gereken zamana dek uzanır. Rab aynı peygamber aracılığıyla şunu emreder: "Öğrencilerim arasında bildirimi koru, öğretimi mühürle." Yeşaya 8, ayet 16. Allah'ın yasasının mührü 4. emirde bulunmaktadır. 10 emrin tümünde yasa koyucunun hem adını hem de ünvanını belirten tek emir budur. Onun göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu beyan ederek diğer her şeyden daha çok saygıya ve ibadete layık olduğunu gösterir. 10 emirde bu maddeden başka yasanın kimin yetkisiyle verildiğini gösteren başka hiçbir şey yoktur. Şabat günü papalık gücü tarafından değiştirildiğinde mühür de yasadan koparılmış oldu. İsa'nın öğrencileri 4. emirdeki Şabat gününü yaratıcının anısı ve onun yetkisinin işareti olarak haklı yerine yücelterek mührü eski haline getirmeye çağrılırlar. Tanrı'nın öğretisine ve bildirisine dönmek gerek. Çelişkili öğretiler ve kuramlar çok sayıda olsalar da Allah'ın yasası tüm görüşlerin, öğretilerin ve kuramların kendisine göre denenmesi gereken tek yanılmaz ilkedir. Peygamber şöyle diyor: "Böyle düşünmezlerse onlar için hiç şafak sökmeyecek." 20. ayet. Tekrar şu emir verilmektedir: "Avaz avaz bağırın, çekinmeyin, sesinizi boru sesi gibi yükseltin. Halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin." İsyanları nedeniyle azarlanacak olanlar, kötülük içindeki dünya değil, Rabbin halkım dediği kişilerdir. Ardından şöyle beyan eder: "Bana her gün danışıyor, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan, Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi." Yeşaya 58, ayet 1, 2. Burada kendilerini doğru gören ve Allah'a hizmete büyük ilgi gösteriyormuş gibi yapan bir sınıf gözler önüne serilmektedir. Ancak kalpleri araştıranın sert ve ciddi azarı onların ilahi ilkeleri çiğnediklerini ortaya koymaktadır. Peygamber böylece terk edilen bir emre işaret ediyor. Geçmiş kuşakların temelleri üzerine yeni yapılar dikeceksiniz. Duvardaki gedikleri onaran, sokakları oturulacak hale getiren denecek sizlere. Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat gününü çiğnemezseniz, Şabat gününe zevkli, Rabbin kutsal gününe onurlu derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, o günü yüceltirseniz, Rab'den zevk alırsınız. 1214. ayetler. Bu peygamberlik sözü de günümüz için geçerlidir. Şabat günü Roma gücü tarafından değiştirildiğinde Allah'ın yasasında gedik açıldı. Fakat bu ilahi kurumun eski haline getirilmesinin zamanı geldi. Gedik onarılmalı ve pek çok neslin temeli yükseltilmelidir. Yaratıcının istirahati ve bereketiyle kutsanan Şabat, kutsal Adem bahçesinde masumiyeti içindeki Adem tarafından tutuluyordu. Mutlu meskeninden çıkarıldığında da düşkün fakat tövbekar olan Adem tarafından tutulmaya devam etti. Habil'den Salih Nuh'a, İbrahim'den Yakub'a, tüm atalar tarafından da tutuldu. Seçilmiş halk Mısır'da esaret altındayken pek çoğu hüküm süren putperestliğin ortasında Allah'ın yasasına ilişkin bilgilerini kaybettiler. Fakat Rab, İsrail'i kurtardığında isteğini bilmeleri ve sonsuza dek kendisinden korkmaları ve itaat etmeleri için yasasını müthiş bir görkemle toplanan kalabalığa ilan etti. O günden günümüze dek Allah'ın yasasının bilgisi yeryüzünde korundu ve dördüncü emirdeki Şabat günü tutuldu. Yasa tanımaz adam Allah'ın kutsal gününü ayak altına almayı başardıysa da onun hüküm sürdüğü dönemde dahi gizli yerlerde saklanmış, bu günü yücelten sadık canlar vardı. Reformdan beri her nesilde tutmayı sürdüren birileri oldu. Çoğunlukla baskı ve zulmün ortasında olsa da Allah'ın yasasının kalıcılığına ve yaratılışın Şabat'ının kutsal zorunluluğuna sürekli bir tanıklık verilmiştir. Vahiy 14. bölümde sonsuza dek kalıcı müjdeyle bağlantılı olarak sunulan bu gerçekler, Mesih'in gelişi zamanında onun kilisesinin ayırt edilmesini sağlayacaktır. Zira üç aşamalı mesajın sonucunda şu bildiri verilmektedir. Bu da Tanrı'nın buyruklarını yerine getiren, İsa'ya imanlarını sürdüren kutsalların sabrını gerektirir. Bu bildiri, Rabbin dönüşünden önce verilecek son bildiridir. Bunun duyurulmasının hemen ardından peygamber insanoğlunun yerin ekinini biçmek üzere yücelik içinde geldiğini görmüştür. Tapınağı ve Allah'ın yasasının değişmezliğine ilişkin ışığı alanlar, anlayışlarına açılan hakikat sisteminin güzelliğini ve ahengini gördüklerinde sevinç ve hayretle doldular. Kendilerine bu kadar değerli görünen bu ışığın diğer Hristiyanlara da iletilebilmesini istediler. Sevinçle kabul edileceğine inanmadan edemiyorlardı. Fakat kendilerini dünyaya ters düşüren gerçekler, Mesih'in izleyicisi olma iddiasındaki pek çok kişi tarafından hoş karşılanmadı. Dördüncü emre itaat, büyük çoğunluğun kaçındığı bir fedakarlık gerektiriyordu. Şabat'la ilgili iddialar sunulduğunda pek çok kişi dünyaya ait olanların bakış açısıyla mantık yürüttü. Şöyle dediler: "Biz hep pazar günlerini tuttuk, babalarımız onu tuttular. Birçok iyi ve dindar insan pazarı tutarak mesut bir şekilde can verdi. Onlar haklıysa biz de öyleyiz. Bu yeni Şabat'ı tutmak bizi dünya ile uyumsuz hale getirecektir ve onlar üzerinde hiçbir etkimiz olamaz." Yedinci günü tutan küçük bir topluluk, pazar gününü tutan tüm dünyaya karşı ne kazanmayı umabilir ki? Yahudiler buna benzer tezlerle Mesih'i reddetmelerini haklı çıkarmaya çalışmışlardı. Babaları kurban sunularını sunduklarında Allah tarafından kabul görmüşlerdi. Çocukların aynı yolu izleyerek kurtuluş bulmalarına ne engel vardı? Aynı şekilde Luther'in zamanında papalık yanlıları gerçek Hristiyanların Katolik imanıyla öldüklerine, dolayısıyla bu dinin kurtuluş için yeterli olduğuna kanaat getirmişlerdi. Böyle bir mantık, dinsel inancın ya da uygulamaların her türlü ilerleyişine etkin bir engel oluşturacaktı. Pek çok kişi, pazar gününü tutmanın yüzyıllardır kilisenin yerleşik bir öğretisi ve yaygın bir geleneği olduğunu ileri sürdü. Bu teze karşı, Şabat'ın ve onun tutulmasının daha kadim ve daha yaygın, hatta dünya kadar eski ve hem meleklerin hem de Allah'ın onayladığı bir uygulama olduğu ortaya konuldu. Dünyanın temelleri atıldığında, sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken ve tüm Allah oğulları sevinçle çığrışırken Şabat'ın temeli o zaman atılmıştı. Bu kurum saygı göstermemize layıktır. İnsan yetkisiyle tesis edilmemiştir ve insani geleneklere dayanmamaktadır. Eskiden beri var olan tarafından tesis edilmiş ve onun sonsuz sözüyle emredilmiştir. Halkın dikkati Şabat reformu konusuna çekildikçe popüler din görevlileri Allah'ın sözünü saptırarak onun tanıklığını araştırıcı zihinleri en iyi şekilde susturacak biçimde yorumladılar. Kutsal yazıları kendi başlarına araştırmayanlar arzularına uygun olan sonuçları kabul etmekten memnun oldular. Pek çok kişi tezlerle, safsatalarla, kilise babalarının gelenekleriyle ve kilisenin yetkisiyle gerçeği yıkmaya çalıştı. Savunucuları ise dördüncü emrin geçerliliğini savunmak üzere kutsal kitaplarına başvurdular. Yalnızca hakikat sözünün silahlarını kuşanan alçak gönüllü kişiler bilgili adamların saldırılarına karşı durdular. Bu adamlar belagatli safsatalarının, okulların kurnazlıkları yerine kutsal yazıların bilgisine sahip kişilerin basit ve düz mantığına karşı etkisiz olduğunu hayret ve öfkeyle anladılar. Pek çokları kendilerini destekleyen kutsal kitap tanıklığının yokluğu üzerine yılmaz bir kararlılıkla aynı mantığın Mesih'e ve elçilerine karşı nasıl kullanıldığını unutarak şunları ileri sürdüler. Büyük adamlarımız neden bu Şabat sorununu anlamıyor? Çok az kişi sizin gibi inanıyor. Sizin haklı, dünyadaki bütün eğitimli insanların haksız olmasıysa doğru olamaz. Bu tezleri çürütmek için yalnızca kutsal yazıların öğretilerini ve Rabbin kendi halkıyla tüm çağlardaki ilişkilerinin tarihçesini ortaya koymak yeterli olacaktır. Allah, sesini işitip itaat edenler, gerektiği zaman hoş olmayan gerçekleri dile getirebilecek olanlar, yaygın günahları kınamaktan korkmayanlar aracılığıyla çalışır. Onun eğitimli ve yüksek konumlardaki kişileri reformlarda önderlik etmek için çoğunlukla seçmeyişinin nedeni, onların kendi itikatlarına, kuramlarına ve teolojik sistemlerine güvenmeleri ve Allah tarafından eğitilme gereği duymamalarıdır. Yalnızca bilgeliğin kaynağıyla kişisel bir bağlantısı olanlar kutsal yazıları anlayabilir ve açıklayabilir. Kimi zaman okullardan çok az eğitim almış kişiler gerçeği ilan etmek üzere çağrılırlar. Bunun nedeni eğitimsiz olmaları değil, Allah tarafından eğitilmeye ihtiyaç duymayacak kadar büyük bir kendi kendilerine yeterlilik duygusuna sahip olmamalarıdır. Mesih'in okulunda öğrenim görürler ve alçak gönüllülükleriyle itaatkarlıkları onları büyük yapar. Allah, onlara kendi gerçeğinin bilgisini teslim ederek, dünyasal şerefin ve insani yüceliğin yanında önemsiz kaldığı büyük bir şeref verir. Adventistlerin çoğunluğu, tapınak ve Allah'ın yasasıyla ilgili gerçekleri reddettiler. Pek çok kişi de Advent hareketine inancını yadsıyarak bu işe dair peygamberlik sözlerine ilişkin temelsiz ve çelişkili görüşleri benimsediler. Bazıları sürekli olarak Mesih'in gelişine ilişkin kesin zaman belirleme hatasına düştü. Artık tapınak konusu üzerinde parlayan ışığın onlara hiçbir peygamberlik döneminin ikinci gelişe dek uzanmadığını göstermiş olması gerekirdi. Bu gelişin tam zamanı önceden bildirilmemişti. Fakat ışığa sırtlarını dönerek Rabbin gelişi için birbiri ardına zamanlar belirlediler ve her seferinde hayal kırıklığına uğradılar. Selanik Kilisesi, Mesih'in gelişine ilişkin hatalı öğretiler aldığında, Elçi Pavlus onlara umutlarını ve beklentilerini Allah'ın sözüne göre dikkatle sınamalarını öğütlemişti. Onlara, Mesih'in gelişinden önce meydana gelmesi gereken olayları açıklayan peygamberlik sözlerini hatırlatarak, onu kendi zamanlarında beklemelerinin geçerli bir nedeni olmadığını gösterdi. Hiç kimse, hiçbir şekilde sizi aldatmasın. 2. Selanikliler 2, ayet 3, uyarı sözlerini söyledi. Kutsal yazıların onaylamadığı beklentilere kapılacak olurlarsa, hatalı bir hareket tarzına yönlendirilirlerdi. Hayal kırıklığı, onları imansızların alaylarına maruz bırakırdı ve cesaretsizliğe yenik düşme tehlikesi altında kalarak kurtuluşları için hayati öneme sahip gerçeklerden şüphe etmeleri için ayartılırlardı. Elçinin Selaniklilere verdiği tavsiye, son günlerde yaşamakta olanlar için önemli bir ders içermektedir. Pek çok Adventist, imanlarını Rabbin gelişine ilişkin kesin bir zamana dayandıramadıkça yeteri kadar gayretli ve dikkatli bir şekilde hazırlanamayacaklarından korkmuştur. Fakat umutları tekrar tekrar uyandıkça ve her seferinde yıkıldıkça, imanları muazzam peygamberlik gerçeklerinden etkilenmelerini neredeyse imkansız hale getiren büyük bir darbe almaktadır. İlk mesajın verilişinde, yargı için kesin bir zamanın duyurulması Allah tarafından emredilmişti. Bu mesajın dayandığı, 2300 günün bitimini 1844 sonbaharına alan peygamberlik dönemi hesabı şüphe götürmez şekilde ayakta durmaktadır. Peygamberlik dönemlerinin başlangıcına ve sonuna ilişkin yeni tarihler bulmak için sürekli tekrarlanan çabalar ve bu konumları desteklemek için gereken temelsiz mantık yürütme, zihinleri mevcut gerçekten uzaklaştırmakla kalmaz, aynı zamanda peygamberlik sözlerini açıklamak için gösterilen tüm çabalara gölge düşürür. İkinci geliş için kesin bir zaman ne kadar sık ortaya konursa ve ne kadar yaygın olarak öğretilirse, şeytanın amaçlarına o kadar çok hizmet eder. Zaman geçtikten sonra bu görüşün savunucularına karşı alay ve küçümseme uyandırır. Böylece 1843 ve 1844 yıllarının büyük Advent hareketine leke sürer. Bu yanılgıda ısrar edenler sonunda Mesih'in gelişi için fazlasıyla uzak gelecekte bir tarih belirleyeceklerdir. Böylece sahte bir güvenlik duygusu içinde huzur bulmaya yöneleceklerdir. Vakit çok geç olana dek pek çoğunun gözü de açılmayacaktır. Eski İsrail'in tarihi, Adventist topluluğun geçmiş deneyiminin çarpıcı bir örneğidir. Allah, halkını Advent akımında tıpkı İsrailoğullarını Mısır'dan çıkmaya yönlendirdiği gibi yönlendirmiştir. Büyük hayal kırıklığında imanları Kızıldeniz'deki İbranilerin imanı gibi denenmişti. Geçmiş deneyimlerinde kendileriyle birlikte olan yönlendirici ele halen güveniyor olsalardı, Allah'ın kurtarışını göreceklerdi. 1844 yılındaki çalışmada birlik halinde gayret gösteren herkes, üçüncü meleğin mesajını almış ve bunu kutsal ruhun gücüyle duyurmuş olsaydı, Rab onların çabalarıyla birlikte kudretle çalışacaktı. Dünyanın üzerine bir ışık seli dökülecekti. Yıllar önce yeryüzünün sakinleri uyarılmış, son çalışma tamamlanmış olacaktı ve Mesih halkının kurtuluşu için gelecekti. İsrail'in 40 yıl boyunca çölde dolaşması Allah'ın isteği değildi. O onları doğrudan Kenan diyarına yönlendirmek ve oraya kutsal ve mutlu bir halk olarak yerleştirmek istedi. Fakat imansızlıklarından ötürü oraya giremediler. İbraniler 3, ayet 19. İmandan dönmeleri ve sapkınlıkları yüzünden çölde mahvoldular ve arkalarından vaat edilen ülkeye girecek olan bir nesil yetiştirildi. Aynı şekilde Mesih'in gelişinin bu kadar gecikmesi ve halkının yıllarca günahlı ve kederli bir dünyada kalması da Allah'ın isteği değildi. Fakat imansızlık onları Allah'tan ayırmıştı. Onun kendilerine verdiği görevi yerine getirmeyi reddettiklerinde mesajı duyurmak için başkaları yetiştirildi. İsa günahkarların uyarıyı duyabilmeleri ve Allah'ın gazabı dökülmeden önce kendisinde sığınak bulabilmeleri için dünyaya gösterdiği merhametle gelişini ertelemektedir. Eski çağlarda olduğu gibi şimdi de zamanın günahlarını ve yanılgılarını azarlayan bir gerçeğin sunulması karşıtlık uyandıracaktır. Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve yaptıkları açığa çıkmasın diye ışığa yaklaşmaz. Yuhanna 3, ayet 20. İnsanlar kanaatlarını kutsal yazılara dayanarak koruyamadıklarını gördüklerinde pek çok kişi konumunu ne pahasına olursa olsun korumaya karar verir ve habis bir ruhla rağbet görmeyen gerçeği savunan kişilerin karakterine ve niyetlerine saldırıda bulunurlar. Çağlar boyunca aynı davranış tarzı izlenmiştir. İlyas, İsrail'i sıkıntıya sokan bir adam, Yeremya bir hain, Pavlus'a tapınağı kirleten biri olarak nitelenmişti. O günden bugüne dek gerçeğe sadık kalanlar kışkırtıcı, sapkın ya da hizipçi olarak suçlanmışlardır. Kesin peygamberlik sözlerini kabul edemeyecek kadar inançsız olan kitleler, yaygın günahları kınamaya cüret edenlere yöneltilen suçlamaları sorgusuz bir saflıkla kabullenmektedirler. Bu ruh gitgide daha da büyüyecektir. Kutsal kitap, devletin yasalarının Allah'ın yasalarıyla büyük ölçüde çelişeceği, öyle ki tüm ilahi ilkelere itaat etmek isteyen herkesin kötülük iddiasıyla kınanmaya ve cezalandırılmaya göğüs germesi gerekeceği bir zamanın geleceğini açıkça öğretmektedir. Bunun ışığında gerçeğin habercisinin görevi nedir? Gerçeğin çoğunlukla yalnızca insanların onun iddialarından kaçınmalarına ya da direnç göstermelerine neden olduğu için sunulmaması gerektiğine mi karar vermelidir? Hayır. Allah'ın sözünün tanıklığını karşıtlık uyandırdığı gerekçesiyle gizlemesi için önceki reformculardan daha fazla nedene sahip değildir. Kutsalların ve şehitlerin inanç açıklaması gelecek nesillerin yararına kaydedilmişti. Kutsallığın ve kararlı dürüstlüğün yaşayan örnekleri olan kişiler şimdi Allah için tanıklık etmeye çağrılanlara geçmişten cesaret ilham etmektedirler. Lütuf ve gerçeği yalnızca kendileri için değil, Allah bilgisinin onlar aracılığıyla yeryüzünü aydınlatabilmesi için de aldılar. Allah bu nesildeki hizmetkarlarına ışık vermiş midir? Öyleyse bunun tüm dünyaya yansımasına izin vermelidirler. Rab, eski zamanda onun adıyla konuşan birine şunları bildirmişti. İsrail halkı seni dinlemek istemeyecektir. Çünkü o, beni dinlemek istemiyor. Buna rağmen şöyle dedi. Seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara sözlerimi söyleyeceksin. Hezekiel 3, ayet 7, 2, 2.7. Allah'ın hizmetkarına bu zamanda şu emir veriliyor. Sesinizi boru sesi gibi yükseltin. Halkıma isyanlarını, Yakup soyuna günahlarını bildirin. Gerçeğin ışığını alan herkes, imkanlarının elverdiği kadarıyla kendisine Rabbin şu sözü gelen İsrail'in peygamberi kadar ciddi ve müthiş bir sorumluluk altındadır. İnsanoğlu, seni İsrail halkına bekçi atadım. Benden bir söz duyar duymaz onları benim yerime uyaracaksın. Kötü kişiye, ey kötü kişi, kesinlikle öleceksin dediğim zaman onu uyarmaz, kötü yolundan döndürmek için konuşmazsan, o kişi günahı içinde ölecek. Ama onun kanından seni sorumlu tutacağım. Ancak kötü kişiyi uyardığın halde yolundan dönmezse, o günahı içinde ölecek. Ama sen canını kurtarmış olacaksın. Hezekiel 33, ayet 79. Gerçeğin hem kabul edilmesinin hem de duyurulmasının önündeki en büyük engel, rahatsızlık ve azarlama içermesidir. Bu gerçeğe karşı tezler arasında gerçeğin savunucularının hiçbir zaman çürütemediği tek tezdir. Fakat bu Mesih'in gerçek izleyicilerini alıkoyamaz. Onlar gerçeğin popüler olmasını beklemezler. Görevlerinin bilincinde olarak geçici, hafif sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır, diyen elçi Paulus'la. Ve Mesih uğruna aşağılanmayı, Mısır hazinelerinden daha büyük zenginlik sağ, yeskilerden biriyle birlikte çarmıhı bilerek kabul ederler. 2. Korintliler 4, ayet 17. İbraniler 11, ayet 26. İnancı ne olursa olsun, kalbinde yalnızca dünyaya hizmet edenler, dinsel konularda ilkelerden ziyade politika gereği davranırlar. Doğruyu doğru olduğu için seçmeli ve sonuçlarını Allah'a bırakmalıyız. Dünya, büyük reformlarını ilke, iman ve cesaret sahibi olan insanlara borçludur. Reform işi şimdi de böyle kişilerle sürdürülmelidir. Rab şöyle diyor: "Ey sizler, doğru olanı bilenler, yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni. İnsanların aşağılamalarından korkmayın, yılmayın sövgülerinden. Güvenin yediği giysi gibi, kurçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. Oysa zaferim sonsuza dek kalacak, kurtarışım kuşaklar boyu sürecek." Yeşaya 51, ayet 7-8.